dinle bakalım.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yeni bir haftaya merhaba diyoruz. Takvimler 26 Eylül 2022 Pazartesi'yi, Türkiye'de saatler 15.04'ü gösteriyor. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı herkese gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca cep telefonu ve tabletinize indireceğiniz TRT Dinle uygulamasından da bizleri dinleme imkanına sahipsiniz. Duygu, düşünce ve isteklerinizi ise sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaştırabilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, besinleri çiğnememizi sağlayan ve sindirimi başlatan dişlerimiz, dış görüntümüzü ve konuşmamızı da bir hayli etkiliyor. Diş minesi vücudumuzun en sert dokusu olsa da hasar görebiliyor. Özellikle ağız hijyeni konusunda yaptıklarımız veya yapmadıklarımız, ağız ve diş sağlığımızda belirleyici bir rol oynuyor. Hasta diş ve hasta diş eti ağız sağlığımızı etkilediği gibi genel vücut sağlığımızı da etkiliyor. Peki, ağız ve diş sağlığımız için neler yapmalıyız? Nasıl beslenmeliyiz? Diş hekimi Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy stüdyomuzda bizlerle olacak ve kendisiyle diş sağlığımıza dair merak edilenleri konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, hikmet ve güzel söz içeriyor mu anlattıklarımız, anlatılanlar, okuduklarımız? Bir gözden geçirelim. Yazılanlar ve okunanlar kelimelerle inşa edildiğine ve onlara yüklenen anlamlar hayatı şekillendirdiğine göre gerek sanat, edebiyat ve düşünceye dair gerekse günlük yaşamımızdaki kullanımlarda gerekli ihtimamı gösteriyor muyuz? Söz uçar köşemizde şair ve yazar Şeref Akbaba telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Hikmetli ve güzel sözleri üzerine kaleme aldığı Söz Hali kitabı üzerine sohbet edeceğiz. Güne Bakan başladı.
Sitemler örüyor kaderin ağı, hayatım dökülen bir gül yaprağı. Sitemler örüyor kaderin ağı, hayatım dökülen bir gül yaprağı. Geçse de ömrümün en güzel çağı, başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Geçse de ömrümün en güzel çağı, başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Geçse de ömrümün en güzel çağı, başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Mahzun kalbimin var bir yarası, ağlamak, hıçkırmak her hatırası. Şu mahzun kalbimin var bir yarası, ağlamak, hıçkırmak her hatırası. Takılsa duvağı, yan sakınası, başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Takılsa duvağı, yan sakınası, başkadır ilk sevgi, göz ağrısı. Takılsa duvağı, yan sakınası, başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Yanarım andıkça geçen günlere, kırılan dallara, solan güllere. Yanarım andıkça geçen günlere, kırılan dallara, solan güllere. Artık vakit geldi, sorma nereye. Elveda ey gençlik, elveda ey dost. Artık vakit geldi, sorma nereye. Elveda ey gençlik, elveda ey dost. Geçse de ömrümün en güzel çağı, başkadır ilk sevgi, ilk göz ağrısı. Geçse de ömrümün en güzel çağı, başkadır ilk sevgi, İlk göz ağrısı.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, şimdi stüdyomuzda diş hekimi Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok şükür.
Hocam, sizin de diş sağlığımıza dair merak edilenleri konuşacağız. Diş sağlığına dair çok şeyler söylenir. Hepimiz ağız ve diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hatta diş fırçalamanın önemini de biliyoruz ama ne yazık ki bu konuda tembel davranıyoruz. Hazım ağızda başlar diye güzel bir söz var. İşte kesici dişlerimiz var, öğütücü dişlerimiz var. Ne kadar iyi parçalayabilirsek mideye düşen vazife de azalacak. Dolayısıyla hazım da daha güzelleşecek, kolaylaşacak. İsterseniz şuradan başlayalım. Çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde ağız ve diş bakımı nasıl olmalı?
Evet, söylediğiniz gibi daha genel bir yaklaşımla biz dişler, dişlerden başlayıp ağızla sürdürerek ağız ve diş sağlığından bahsediyoruz. Genel bilgi ve kanı olarak hani diş hekimleri sadece dişlerle ilgilenir gibi bir şey var. Halbuki öyle değil. Artık dişler, diş çevresi dokular. Bunlar neler? Diş eti, dişin çevresindeki kemik yapı, o kemik yapının olduğu çeneler, çenelerin birbiriyle ilişkisi, geriye doğru gittikçe kafayla çenenin ilişkisi, eklem bölgesi, onun merkezi sinir, santral sinir sistemine olan bağlantıları, dışarıya doğru gittikçe dudaklar, yanaklar, yüzün o bölgesi, bütün bunların hepsi ortak bir sağlığı gerektiriyor.
Evet.
Yani sadece bir diş çürüğü, ki genelde biraz evvel söylediğim gibi,
evet,
hani dişte dolgudan, çekimden, çürükten bahsedilir. Bu değil. Dişlerdeki herhangi bir rahatsızlık, bu şekilde olan rahatsızlık, tüm yüzü, yüz bölgesini, kafa bölgesini genel olarak sağlığı etkileyen bir şey.
Dişlerin noksaniyeti yüzün görünümünü de etkiliyor değil mi? Böyle bir çökkünlük oluyor.
Tabii, o ayrı bir şey.
Evet.
Estetik konusu. Estetik zaten bizim ilgi alanımızda. Dişlerin çiğnemesini söylediğiniz gibi çiğneme işleri, sindirim, hazım dediniz. O ne kadar önemliyse onun, evet, yanında yine sizi de çok ilgilendiren, bizleri de çok ilgilendiren konuşma konusu var. Mesela fonasyon,
evet,
dişlerle doğrudan ilgili olan bir, hı, kavram. Ve son dönemde estetik ortaya çıktı. Bu üçü aynı anda verilmezse, aynı anda yapılmazsa, eksikler tamamlanmazsa çok önemli rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Hı. Estetik de ayrı bir konu. Özellikle ön bölgedeki dişlerin temiz, düzgün, yerinde olması önemli.
Evet.
Çocuklarda ağız ve diş sağlığı, evet, demiştiniz. Ben meslek hayatım boyunca hastalarıma, eğitimlerde öğrencilerime şunu söyledim. En basitinden temizlik ağız ve diş sağlığının temelinde yatar. Temizlik ne olacak? Yine çok basit gelebilir ama diş fırçası ve macunu ve mutlaka arayüz temizliği.
Evet.
Çok sorulan sorudur. Kaç defa fırçalayacağız? Ne kadar fırçalayacağız? Saat kaçta, evet, fırçalayacağız? Bunlar doğru değil. Önemli olan dişlerin temizliğine inandığımız sürece fırçalamak. Ve en önemlisi yatmadan önce mutlaka fırçalamak. Çünkü gece mikroorganizmaların en etkin olduğu zaman, bu zamanda eğer temizlik yapılmamışsa oradaki kalıntılar, artıklar ürettikleri mikroorganizmalarla dişlere ve diş etlerine zarar veriyor. O nedenle benim özellikle üzerinde durduğum, olmasını istediğim, yatmadan önce mutlaka. Bunu ihmal etmeyeceğiz. Evet. Onun dışında sabah kahvaltıdan sonra, çünkü birçok kişi, benim de çevremde var, sabahleyin kalkar kalkmaz o ağız tadını düzeltmek için fırçasını yapıyor. Ondan sonra hemen çıkıyor, kahvaltısını yapıyor. Bir şey yiyor, bir şey içiyor. Bizim o yaptığımız temizliğin bir anlamı kalmıyor. O nedenle sabahleyin eğer fırçalanıyorsa, ki fırçalanması doğrudur, mutlaka kahvaltıdan sonra olması lazım. Evet. Öğlen yemekten sonra istenir ama çok zor oluyor. O fırçalama şeklinde değil de işte bir ağız çalkalama, mutlaka ağzın içindeki artıkların temizlenmesi şeklinde bir temizlik olabilir. Bu da 3 dakika 5 dakika değil, kişinin dişlerinin temiz olduğuna inandığı sürece bir zaman koymak lazım. Yani dilinizle dişlerinizin çevresine şöyle bir gezdirdiğiniz zaman o parlaklığı hissedersiniz.
Evet.
Fırçaladıktan sonra eğer o parlaklık hissedilmiyorsa mutlaka orada hekimin temizlemesi gereken artıklar vardır.
Diş bir kayganlık kazanıyor ve dil kayıyor o dişlerin üzerinden, evet. Temizse.
Temiz değilse hekimin uygulamasını gerektiren bir durum vardır. Evet. O da bizim çok basit tedavilerimizle dişlerin yüzeyindeki artıklar, diş taşı diyoruz bunlara, tartır diyoruz. O tartırlar temizlenir. Ondan sonrasında yine kendi bireysel temizlik daha kolay hale gelir.
Evet.
Bunu mutlaka yapılması lazım. Çocuklarda bebeklik döneminden itibaren önce annenin ya da ebeveynin özel bebek fırçaları vardır. Parmak ucuna takılır. Dişlerin üzerindeki artıkların temizlenmesi şeklinde. O zamandan başlayıp süt dişlenme döneminde, çocukluk döneminde yine çocuğa alıştırılan fırça ve özel diş macunlarıyla çocuğun dişlerini fırçalaması sağlanır. Burada da en önemli etken anne ve babanın kendi sağlıklarına, ağız diş sağlığına ne kadar dikkat ediyorları önemli.
Hı hı.
Çocuk onları gördükçe
heveslenerek
kendisi taklit edecek.
Evet.
Daha sonrasında zaten yetişkinlikte bu biraz evvel konuştuğumuz şekilde fırçanın eksik edilmemesi gerekli.
Peki hocam, çocuk dişlerini fırçalamak istemiyorsa ona fırçalama alışkanlığı kazandırmak için yapılabilecek şeyler var mı? Örneğin işte tatlı diş macunları olabilir, rengarenk oyuncaklı fırçalar olabilir ya da sizin uyguladığınız başka teknikler, önerdiğiniz bir şeyler var mı?
Öncelikle anne ve babanın çocuğu heveslendirmesi gerekiyor. Yani anne baba kendi ağız diş sağlıklarına dikkat ediyorlarsa çocuk da onlardan özenerek yapıyor. Şimdi o kadar özellikle medyada, sosyal medyada, görsel medyada yapılan reklamlar çocukları heveslendiriyor. Yani onlar için çok özel fırçalar, söylediğiniz gibi macunlar üretiliyor. Ama asıl önemli olan çocuğun o ortamda kendi büyüklerinin, kendi aile ortamındaki davranışlar. Bu sadece dişlerle değil, diğer konularda da aynı şey söz konusu.
Tabii.
Biliyorsunuz. Ama çocuklara özel fırçalar ve macunlar var. Çocuğun canını yakmayacak şekilde, ona oyun haline getirip çocuğun hevesini sağlayacak şekilde yapılması gereken bakımlar bunlar.
Evet hocam, ebeveynlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Hakikaten çocuklar çok iyi taklit ediyorlar.
Evet.
Anne baba ne yapıyorsa çocuk da aynısını yapıyor.
Evet, yani olması gereken o,
evet.
Zaten. Evet.
Eğer anne baba bilinçli olursa sağlığına, ağız hijyenine, dişlerinin bakımına dikkat ederse çocuk da aynı şekilde dişlerine özen gösterecek.
Tabii ki. Yani akşam oyun şeklinde anne baba aynanın karşısına geçip çocuğu yanına alıp göstererek, ona da bunun doğru bir şey olduğunu, keyifli bir şey olduğunu vererek bu sağlanabilir.
Evet. Bir de görünümü etkileyen dişlerin bozuk olma durumu var. Bunun için de bir ortodontik tedavi uygulanıyor. Siz de uyguluyorsunuz bu tedaviyi. Bunun için bir yaş aralığı var mı? Hangi yaştan itibaren ortodontik tedavi uygulanabilir?
Ortodontik tedavide dişlerin ve çenelerin konum bozuklukları, şekil bozuklukları söz konusuysa yapılan müdahaleleri anlatıyor ortodontik tedavi. Genellikle çocuğun kemiksel, gelişimsel bir bozukluğu varsa bebeklikten itibaren bunlar hekim tarafından kontrol edilerek tedavisi yapılabiliyor. Bizim 6-13 yaş gibi ortalama bir karışık dişlenme dönemi var. Süt dişlerinin dökülüp yerine daimi dişlerin geldiği dönem. Bu dönemde de yine eğer bozukluklar varsa hekim müdahale edebilir ama genellikle bu dönemin sonuna doğru ortodontik tedaviler başlıyor. Üst sınır kalmadı. Yani benim uzmanlığım ortodonti değil ama ortodontist hocalarımızın, arkadaşlarımızın tedavilerde 18-60-65 yaş arası bu tedavilerin uygulanabileceği şeklinde.
Teknoloji de gelişti. Pek çok yöntem var bununla ilgili. Tabii. Hatta şeffaf braketler var değil mi?
Yani estetiği sağlayan o görüntü rahatsızlığını kolay temizlenememeye neden olan braketler gittikçe daha basit hale geliyor. Hatta son dönemde şeffaf plaklarla aşama aşama dişlerin pozisyonlarının düzeltildiği, tedavi edildiği yöntemler var. En son teknoloji de o zaten. Bilgisayarda planlamalar yapılıp şeffaf plaklar uygulanıyor ve o plaklarla düzenlemeler yapılabiliyor. Bu da çok geç kalmadan kemik gelişimi önemli. Kemik gelişim, büyüme ve gelişimini etki edebileceğiniz dönemde başlaması lazım. O yüzden mutlaka bu tür şüphesi varsa ya da bir rahatsızlık varsa hekime başvurarak o süreyi hekim tarafından belirlenmesi daha doğru olur.
Bu noktada ailelerinde iyi bir gözlemci olması gerekiyor değil mi? Tabii. Eğer çocuğun dişlerinde bir yamukluk varsa, çapraşıklık varsa hemen uzman bir doktora müracaat etmesi gerekiyor.
Evet, ebeveynler artık kendilerinden çok çocukları için özen gösteriyorlar. Evet. Tabii teknoloji geliştikçe, uygulamalar kolaylaştıkça öncelikleri çocuklar ama kendilerine de bakmaya başladılar. Ben özellikle bu süt dişlerinin düşüp yerine daimi dişlerin geldiği dönemde daimi dişler kendilerine uygun yollar bularak gelirler ve sonradan onlar yavaş yavaş oturur. Evet. Normal düzende gelen dişlerde bile ebeveynlerin korkarak danıştıklarını biliyorum. Evet. O yüzden yani hekimden korkmadan mümkün olduğunca hekimle bağlantı kurarak o tedavilerin sağlanması, tedavinin zamanının belirlenmesi doğru olur.
Evet. Hocam toplumda ağız ve diş sağlığı konuşulurken genelde dişlerden bahsedilir ama diş etinden pek bahsedilmez. Halbuki diş eti sağlığı çok önemli. Bazen kanamalar meydana gelebiliyor. Normalde yemek yerken, diş fırçalarken. Diş eti kanaması önlenebilir bir şey mi?
Tabii ki.
Nasıl önleyebiliriz?
Şimdi biraz önce anlattıklarımızın arkasından diş etleri rahatsızlığının temelinde dişler üzerinde temizlenmeden kalan bakteri plaklar söz konusu. Yani diş eti, sağlıklı diş eti çok klasik olarak biz kanamasız, ödemsiz, açık pembe renkte portakal kabuğu özelliğinde olarak tarif ederiz. Evet. Eğer iyi bakım yapılmıyorsa o bölgede diş eti bölgesinde biriken artıklar ilk önce diş etinde diş etinin iltihabına neden olurlar. Eğer o dönemde, başlangıç döneminde bunlar çok ileri değildir, tedavi yapılır, bakım tekrar sağlanırsa kanama kaybolur. Ama tedavi olmaz, sürerse o diş eti iltihabı daha ileriye giderek daha geniş iltihaba, arkasından da dişleri çevreleyen kemik yapıya ulaşır. Kemik yapının iltihaplanması demek oradaki kemiğin kaybı anlamına gelir. Birçok kişi de bu tedavi edilmediği için dişler bir zaman sonra sallanmaya, hareket etmeye başlar ve dişler kaybedilir. Bu süreç böyle ilerler. Yani erken müdahale ile ve hekimin yaptığı tedavinin hemen arkasından, zaten hastalarımıza söylediğimiz odur, tedavinin kendisi tarafından sürdürüleceği. O da nedir? Biraz evvel söylediğimiz basit diş fırçası, macun ve arayüz temizliği. Arayüz temizliği yine üşendikleri için birçok kişi onu yapmıyorlar. Fırça dişlerin görünen yüzeylerinin temizlenmesine neden oluyor. Hı hı. Mekanik temizlik artı macunla kimyasal temizlik de oluyor orada. Ama iki dişin arasındaki yüzeyde artıklar kaldığı için o kısmında mutlaka diş ipiyle ya da arayüz kürdanlarla. Kürdanlarda biz çok uyarırız. Dişlerin arasına girdiğini, dişlere ve diş etine zarar vermeyecek şekilde olması lazım. Bunlarda ince yassı kürdanlar vardır. Bizi dinleyenlerin de eğer kürdan kullanacaklarsa bu tür kürdanları tercih etmesini, önemini evet, burada vurgulayayım.
Diş eti kanamalarında şunu da merak ediyorum. Eğer sık sık kanıyorsa mutlaka bir problem var, uzmana müracaat edilmeli. Peki ara ara kanama oluyorsa fırçalarken?
O zaman mutlaka uzmana, diş hekimine müracaat edilmeli. Ya diş eti kanaması normal değil. Tahriş etmediyseniz, yani işte siz gıdalarla olabilir, işte bir şeyle uğraşırken diş etinde kanama oluşturabilirsiniz, iltihap olmadan da. Ama bu çok görülen bir şey değil. Ara ara da olsa, tükürdüğünüz zaman lavaboda bir kan görüyorsanız, az ya da çok, mutlaka diş etinde kanama vardır. Bu ileri değilse çok korkulacak bir şey değil. Burada da çok korkutmak istemem. Ama kanama var ve başlangıç aşamasındaysa, eğer bakım ve tedavi olmazsa bu daha ileriye gidecektir. Yani daha ileri gitmesi, dişlerin kaybı söylediğimiz gibi. Bu arada iltihaplı ortam olduğu için ağız içinde tat, koku, evet, birçok şeyi de beraberinde getirecektir. O yüzden hemen kanama varsa daha dikkatli fırçalamamız gerektiği, artı daha ileride bir şeyse hekime mutlaka görme gereği ortada.
Peki. Kıymetli hocam, piyasada pek çok marka adı altında satılan diş macunu var, diş fırçası var. Bunların seçimine ne kadar dikkat etmek gerekiyor? Diş fırçası ve diş macunu diş ve ağız sağlığında ne kadar etkili?
Diş fırçası mekanik temizlik yapar. İstediğimizde mekanik temizlik, yani biz fırçayla herhangi bir macun olmadan, herhangi bir şey yardım almadan fırçayla temizlik yapabiliriz. Macun ne sağlıyor? Bir, tat sağlıyor ağız içinde. İki, koku sağlıyor. Bir de yine ben hep bu örneği veririm. İşte bulaşık yıkarken sadece bulaşık teliyle ya da bulaşık süngeriyle yaptığınızda çizilme söz konusu. Ama siz ona bir bulaşık deterjanı koyduğunuz zaman daha kolay temizlik olur. O çizme ortadan kalkar. Dişlerde de aynı şey söz konusu. Macunun etkisi o. Şimdi son dönemde ve daha önce son dönemde beyazlatma ajanlarıyla üretilen diş macunları var. Daha öncesinde de işte florlu, içine kalsiyum konarak dişlerde daha güçlenmeyi sağlayacak ürünler ortaya koymuşlardı. Önemli olan fırça temizliği. Bunu tekrar söyleyeyim. Evet. Macun bu faydaları sağlıyor. Ağza güzel bir tat veriyor, koku veriyor, rahatlık veriyor. Macunla beraber kullanılması bunu sağlıyor.
Evet.
Ama şu anda üretilen hemen hemen bütün diş macunları aynı özellikte, çok grenleri büyük olmayan krem tarzında ürünler. Bunların hepsi tercih edilebilir. Yani şu marka, bu marka önemli değil. Ama mesela orta sert, yumuşak ve sert fırçalar var. Ben orta sert fırçayı tercih ederim. Hastalarıma da onu öneririm. Yani diş etinin çok rahatsız olduğu durumlarda yumuşak fırçalar kullanılabilir. Ve seramik gibi materyallerle yapılmış restorasyonlar varsa, protezler varsa, sert fırça da sadece onların temizlenmesi için ağız içinde kullanılabilir. Ama orta sert fırçayla herhangi bir macun ve macunla bu temizlik sağlanabilir.
Evet. Son yıllarda o kadar çok ürün çıkarttılar ki Tabii bir de pazarlama taktikleri var. İşte karanfilli olanı var, efendim misvak özlü olanı var, çocukları için çileklisi var, muzlusu var, işte ahududulusu var. Onlar da çocukları cezbediyor. Güzel bir aroma ve koku da veriyor.
Evet.
Kullananlardan birisi olduğum için gayet güzel, hoşuma da gidiyor benim. Biraz önce diş ipine de temas ettiniz. İşte diş fırçası dişin aralarına temas edemiyor. Yüzeysel bir temizleme yapabiliyor. Bu noktada diş ipi önem arz ediyor.
Evet.
Bir de ara yüz fırçası. Buna da temas etmek istiyorum. Aynı zamanda gargara ve ağız duşu. Bunları herkes kullanabilir mi? Herkes için uygun mu bunlar?
Şimdi normal diş ipleri, eğer ağızda herhangi bir protez yoksa, köprü, kron ya da ortodontik tedavi için bantlar, braketler yerleştiriliyor. Bunun için özel fırçalar ve diş ipleri var. O hekim onu öneriyor zaten. Ben hemen hemen bütün restorasyon yaptığım hastalarda bunu öneririm. Önemli olan o araya girebilmesi. Dişsiz bölgede bir boşluklar var. O boşlukların iyi temizlenebilmesi. Orada gıda artının kalmaması. Bu ama eğer dişler sağlıklı ise, herhangi bir bağ değilse, bütün dişler arasında çok basit diş ipleriyle girip çıkabiliriz. Yani yapacağımız şey bir dakikayı bile almaz. Akşam aynanın karşısında hepsi bir kere girip çıkmak işi çözüyor,
evet,
rahatlatıyor. Ama özel durumlarda söylediğim gibi hekimin önerisiyle özel diş ipleri, arayüz fırçaları.
Fırçası.
Çünkü onların da boyutları var. Eğer siz çok sıkı aralıklarla olan kısmı geniş boyutlu fırçayı yerleştirmek isterseniz tahriş edersiniz. Yani hekimin önereceği boyutlarda kullanmak daha doğru. Ağız duşları var. Bir de çok sorulur, elektrikli fırçalar var. Şimdi onların hepsi, elektrik fırçalar da bizim istediğimiz tarzda fırçalama yapar. Ama onda da yine çok dikkatli yapmamız gerekiyor. Yani elektrikli fırça kendisi çeviriyor, dönüyor. Ben burada bırakayım değil. Evet. En başta konuştuğumuz, bütün dişlerin temizlendiğine emin olmamız lazım. Bu da çok uzun bir, evet, süre almıyor. Arayüz açıksa bu ağız duşları da faydalı oluyor. Bunu da çok kullanan ve memnun olan hastalarımız var. Ama yine en basit olarak bir fırça, macun ve diş ipi bizim işimizi çözer.
Hı hı.
Eğer gerekli olan şeyler varsa, o da hekim tavsiyesiyle yapmak gerekiyor.
Evet. Çok güzel bilgiler aktardınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben şunu da merak ediyorum. Tamam, diş sağlığı çok önemli. Diş eti sağlığı önemli. Bir de dilimiz var. Dilimizin yüzeyinde yemek kalıntıları olabiliyor. Efendim, o da kokuya neden olabiliyor. Dil sağlığı için, dil temizliği için kullanabileceğimiz aparatlar var mı? Onu nasıl temizleyebiliriz?
O da normal fırçayla, macunla da dişin yüzeyine, fırçalama işlemi sırasında tüm yüzeyi boydan boya birkaç defa gidip gelecek şekilde yapmak yeterli. Ama dilde, diğer organlarda eğer sağlıklı bir ağızsa, çünkü tükürüğün de faydası o. Tükürük bezleri öyle yerleşmiş ki, öyle bölgeleri temizliyor ki,
evet,
yani öyle bir mekanizmamız var ki, eğer iyi baktıysak, doğru baktıysak, bu temizliğe katkıda bulunuyor.
Hı hı.
O yüzden dil de kendisini temizleyen bir organ. Ama çok sigara gibi, işte o bölgede kalacak, tadı bozacak gıdalar, ki bizim gıda rejimimizde bu tür şeyler çok var. Bu fırçalama aşamasında dilin de fırçalanmasını tavsiye ediyoruz.
Evet.
Ama dediğim gibi diş fırçası ve macunu bunun için yeterli.
Hı hı.
Başka şey, yine hekim görür de derse ki özel sponçlar, pamuk malzemeleri var, onlarla da temizleyebilirsin. Ben çok karşılaşmadım, evet, onunla. Diş fırçası ve macunu yeterli.
Bu program boyunca söylediklerinizi gerçekten uygulayabilirsek, üşenmezsek,
çok basit,
hiçbir çok basit ağız problemimiz kalmayacak inşallah. Pek çok şey de üşengeçlikten kaynaklanıyor. Biraz tembellik de var. Bu pandemi döneminde insanlar korktukları için uzun süre diş tedavisine, diş hekimlerine gidemediler. Hatta dişlerinde çürük olmasına rağmen aman işte koronavirüs kaparım, başka bir şey olur diye aksattılar bu durumu. Dişimizde bir çürük varsa ve bunu sürekli biz erteliyorsak ne gibi problemlere yol açabilir?
Çok problemlere yol açabilir. Çürük ufaktan başlayıp genişleyen bir şey. Dişlerin çiğneme yüzlerinde ve iki dişin birbirine temas ettiği yüzeyde bu bahsettiğimiz artıkların plan kalıp orada bakterinin mineyi bozarak daha alt katmanlara gitmesiyle oluşur. Başlangıçta o kadar basit ki yapacağımız işlem, o ilk eğer başlamışsa ufacık bir dokunuşla onu tedavi edip doldurmamız mümkün. Aşama aşama gidip o ilerledikçe, gittikçe sinire yaklaştığı için o aşamalardaki tedaviler de mümkün. Ama sinire, dişin sinirine yaklaştığımız zaman o bölgede iltihap da oluşturuyor ve ağrılar o dönemde başlıyor. Gece ağrıları başlıyor, yemek yerken ağrılar başlıyor. Bazen hiç fark etmeden içeride genişlemiş bir çürük oluyor. Diyor ki ben işte pilav yerken dişim kırıldı. Halbuki o kocaman bir çürük var orada, görünmüyor. Bir şey yerken, basit bir şey bastığı anda oradaki kırık dişinin kırılması anlamına geliyor. Yani sizin sorunuzun devamı olarak ne kadar erken müdahale edilirse o kadar kolay ve ucuz olur. Ve korkulmaz olur. Yani biz şunu da söyleyeyim, artık bizim aletlerimiz, malzemelerimiz, materyallerimiz de o kadar ilerledi ki yani anestezi hiç hissetmeden anestezi oluyor. Hiç duymadan işlemler bitiyor. Anestezi de çok ileriye gitti artık.
Evet.
O yüzden korkulacak bir şey de yok. O diş hekimi korkusu da kayboldu. Mümkün olduğunca geç kalmadan, sıralama olursa hani, üşeniyoruz dediniz ya. Mümkün olduğunca bakarak daha kolay, daha ucuz halledebileceğimiz haldeyken hekime başvurmak hem bizim işimizi kolaylaştırır hem hastamızın işini kolaylaştırır.
Evet.
O yüzden üşenmeden bunları yapmamız lazım.
Eğer üşenilirse, aman ya sonra gideriz diye söylemlerde bulunulursa artık diş kaybından sonra implant uygulanabiliyor değil mi? O boşluğu doldurmak için.
Hiç implantı ulaşmadan bugünkü konumuz o olsun. Zamanında bakarak, zamanında müdahale edilerek bunları yapalım.
Evet.
Dişin eksilmesi, bir diş çok önemli.
Evet.
Tek bir diş dahi bizim çiğneme sistemimizi bozuyor. O zamanla eklem rahatsızlıklarına yol açıyor. Eklem rahatsızlıkları, migren tarzı ağrılar derim ben. Çok yorucu, sıkıntı verici ağrılara neden oluyor. Tabii bunların bu hale gelene kadar ki durumu söyledim. Ondan sonra kaybolursa da onun tedavisi hem protez yöntemleriyle hem de implantla dediğiniz gibi.
Hocam bunlar da hem zahmetli hem de masraflı.
Çok hani korkutucu şeyler değil ama masraf tabii ki yani onu karşılar ama oraya gelmeden dediğiniz
tabii, yol
gibi.
Yol yakınken tedbirini almak,
mümkün olduğunca
ana dişlerini korumak lazım.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Kıymetli hocam çok önemli bilgiler aktardınız. Genel diş sağlığımızı konuştuk. Dişlerimizi nasıl koruyabiliriz, nasıl fırçalayabiliriz, hijyenini nasıl sağlayabiliriz bu konuda önemli bilgiler aktardınız. Stüdyomuza geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Keyifli oldu. İnşallah faydası olmuştur.
Elbette.
Basit müdahalelerle erken gidiyoruz. Diş hekiminden korkmuyoruz. Çok basit müdahale dediğimde diş macunu ve fırçası ve arayüz temizliği.
Evet.
Teşekkür
ederim. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, diş hekimi Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy hocamızla ağız ve diş sağlığımıza dair temel bilgileri konuştuk. Güne bakan müzikle devam ediyor. Ağam neyim?
benim bağlara. Ağam bey, şahım bey, eyvah ey. Ağam bey, şahım bey, eyvah arşa çıkan tütündür ey. Ağam ey, şahım ey, eyvah ey. Yare düşüm yollara, yollara. Ağam bey, şahım bey, eyvah ey. Şahım hey, eyvah
hey. Söz uçar.
Efendim, Güne Bakan Söz Uçar köşemizde devam ediyor. Şimdi telefon attığımızda şair ve yazar Şeref Akbaba var. Sayın Akbaba, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Efendim merhaba, hoş bulduk. Hayırlı günler diliyorum.
Hayırlı günler, çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok teşekkür ederim, iyiyiz. Hep beraber daha iyi olalım inşallah.
İnşallah. Sizinle bugün Söz Hali kitabınızı konuşacağız. Şu anda elimde 47 sayfalık. Bir solukta okunacak bir kitap. Çok hoş. Kaleminize sağlık, yüreğinize sağlık. Aynı zamanda Ay Vakti diye bir derginiz var. Düşünce, Kültür ve Edebiyat Dergisi. Bunu da konuşacağız inşallah. Bunlara eyvallah. Geçmeden önce sizi tanıyabilir miyiz kısaca?
Efendim, biraz önce İbrahim Erkal'ı dinledik zannedersem.
Evet.
İki Erzurumlu'yu nasıl bir araya denk getirdiniz? Bu güzel bir şey. Ben de Erzurum doğumluyum.
Efendim, yapımcımız Şule Özçakır hanımefendi sağ olsun. O sizler için çaldı bu müziği.
Güzel olmuş, tevafuk olmuş. Teşekkür ederim ayrıca.
Biz teşekkür ederiz.
Ben de Erzurumluyum. Halen Erzurumluyum. İstanbul'da yaşıyor olmama rağmen memleketime karşı içimde hep bir özlem olmuştu.
Evet, buradan Dadaş diyarı Erzurum'a selamlar olsun.
Aleyküm selam. Onların adına selamınızı alıyorum ben. İlk öğretimi, orta öğretimi üniversiteyi Erzurum'da bitirdim.
Evet.
Sonrasında uzun yıllar öğretmenlik yaptım. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gazetecilik ana bilim dalında doktoramı tamamladım. Öğretmenlik sürecini üniversitede eğitimciliği devam ettiriyoruz. Şu anda Kırklareli Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak eğitime, öğretime devam ediyoruz.
Ne güzel, ne güzel. Çalışmalarınızın devamını diliyoruz.
Bunun yanında 2000 yılında bir grup arkadaşımızla Ay Vakti Düşünce Kültürü Edebiyat Dergisi'ni yayın hayatına soktuk.
Evet.
Bu da bu ay kısmet olursa 200. sayısı çıkacak, yayınlanacak.
Ne güzel.
23. yıla girdi. Bir atölye dergisidir. Patronumuz yok. Kendi imkanlarımızla olması gereken şekilde özgür ve özgün bir halde 23 yıldır devam ettiriyoruz. Bir atölye dergisi olduğunu söyledim. O da bir güzelliktir hayatımızda, kültür dünyasında, sanat dünyasında. Bereketli olsun diyelim.
Evet, bereketli olsun. Bünyesinde de pek çok yazar var. Bunların isimlerini de anarız ilerleyen dakikalarda inşallah.
Tabii.
Şimdi Söz Hali kitabınızdan başlayalım isterseniz. Arka kapakta şöyle diyorsunuz. Sözü anlamlı kılmak, hayatı anlamlı kılmaktır. Sözün özü, sahipsiz olmayanı, nasipsiz bırakılmayanıdır. Söz bir vaat içeriyorsa, bir umut bağlamında söylenmişse, daha bir ağırdır yükü, daha bir sorumludur söyleyeni. Sözü sorunlu kılmamak lazım. Yamalı bir şekilde büründürmemek lazım. Söz, sahibinin kimliği oluyor çoğu zaman, kişiliği oluyor. Kelamı kibar olduğunda yüceltiyor sahibini. Sadakat gösterildiğinde de. Sözünde durmayanın itibarı, sözün itibarını düşürüyor. Sonrası, sükut altın oluyor. Hayatı anlamlı kılmak, iman ve aksiyon eksenli yaşamaktır elbette. Bu doğrultuda atılan her adım, yapılan her eylem, verilen her söz daha bir ehemmiyet arz etmektedir. Sıradanlık, mesnetsizlik, yersizlik, densizlik bu minvalde olmamalıdır. Sözü yere düşürmemeli. Kılıç yarası geçer, dil yarası geçmez der atalarımız. Her kelamın kime söylendiği, niçin ve neden söylendiğinin farkında olunmalıdır. Çok güzel yazmışsınız. Kaleminize sağlık. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki söz kalbin tercümanıdır. Hakikaten evet. Sözler çok önemli. Ağzımızdan ne çıkıyor ona çok dikkat etmeliyiz. Hani küpün içinde ne varsa dışa o sızar diyorlar ya. Birisi de ne güzel söylüyor. Diyor ki insanın eti yenmez, derisi giyilmez, tatlı dilinden başka nesi var diyor. Rahmetli Barış Manço da diyor ki öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir. Siz de bu kitapta sözün halinde hikmetli sözleri, güzel sözleri anlatıyorsunuz. Bu kitabı nasıl ortaya çıkardınız? Hikayesi nedir? Bir de sizden dinleyelim.
Evet. Dilimize pelesenk olmuş bir özdeyiş vardır. Üslubu beyan aynı ile insan.
Evet.
Diye. Yine hemen herkesin her platformda kullandığı dil kalbin lisanıdır. Özdeyişi de az önceki ifade ettiğimin bir takviyesidir.
Evet.
Nasıl ortaya çıktı? 35 yılı aşkın bir süredir eğitimcilik yapıyoruz. Orta öğretimde, lisede, orta öğretim derken ortaokul ve lisede,
evet.
Liselerde diyelim. Sonrasında üniversitede hep genç kuşaklarla, genç insanlarla beraber olduk bu süreç içerisinde. Bu beraberliğimiz devam ediyor. 85'ten beri.
Hı-hı.
Ondan öncesi zaten öğrenciyiz. Üniversiteliyiz, liseliyiz. 22 yıldır dergi çıkarırken orada da gençlere çok önem verdik. Bizim bir tarafımız hep gençtir. Onların çalışmalarını, onların ürettiği şeyleri seçerek dergide teşvik amaçlı da olsa yayınlamaya çalıştık. Ki derginin muhiti merkezi Üsküdar'da, orası da hep gençlerin uğrak yeridir.
Evet.
Böyle bir kendimize ait bir yaşam tarzımız var. Onları hep değerli gördük. Onların hep gelecekte bir şeyler yapacaklarına inandık. O vesileyle de bu genç arkadaşlarımızın imkan bulduğumuz an kitaplarını yayınlayacağız dedik. O imkanı elde edince geçen sene 9 tanesinin kitabını Ay Vakti'nden çıkardık. Gençler diyoruz şunun için. Çünkü bunlar sanal alemden besleniyor, sosyal medyadan besleniyor, bulundukları muhitteki konuştukları dil var. Ayrıca kendi akranlarıyla konuştukları bir dil var. Aile içerisinde işte kendi söylemleri var. Bunların hepsini bir buket yaptığımız zaman neye ihtiyacımız var? Tatlı dile ihtiyacımız var. Hı hı. Neye ihtiyacımız var? Tebessüme ihtiyacımız var. Neye ihtiyacımız var? Sözü anlamlı kılmaya ihtiyacımız var. Çünkü dilimizi sanal alem heder etti, yok etti.
Evet.
Herkes 300 kelimeyle konuşulduğunu söylüyor.
Ne yazık ki, ne yazık ki gençler söylüyor. Arasında çok yaygın, aynen, evet, şey, yani maalesef bu kelimelerle konuşuyorlar.
Kelimelerle, kısaltılmış kelimelerle ama içi boş.
Evet.
İçi boş. Hızlı konuşuyorlar, bir şeyler anlatıyorlar ama içi boş. Onun için sözü anlamlı kılmak dedi. Şimdi geçmiş zamanlarda bu genç kuşakların besleneceği, bunların hem hayal gücünü geliştirecek, hem dil olarak kelime hazinesini geliştirecek, üretken birileri ise, kabiliyetli birileri ise, üretecekleri şeylerde hangi yolu takip edeceklerine dair bilgilendirmeler geçmişte yapılmış ama bunların yenilenmesi gerekir. Şahsım adına eğitimci olmam hasebiyle, kültür, sanat ve edebiyatın da içinde yer almam sebebiyle bu alandaki yazmış olduğumuz makaleleri çok geniş olmasın, 50 sayfadan fazla olmasın. Gençlerimiz, çünkü aynı metinler, benzer metinler, buradan çıkarımlar yaparak nasıl üretken oluruz? Kabiliyetimiz varsa nasıl yazarız? Eğer bir toplulukta konuşacaksak, akranlarımızla, ailemizle, okulda, içeride, dışarıda kelimeleri nasıl kullanmalıyız diye bu alanda yazmış olduğumuz makaleleri bir buket haline getirdik. 48 sayfa, 50 sayfa, fazla değil.
Evet.
Sonra bunu liseli öğrencilerin ve üniversiteli öğrencilerin istifadesine sunduk. Bizde her şey, bütün kapılar gençliğe çıkıyor. O insanların buna ihtiyacı var. Yani kendisini nasıl ifade edecek, nasıl geliştirecek? Hani hep kitap okusunlar diyoruz, hayal gücünü geliştirsinler diyoruz. Ama yanlış adrese gittikleri zaman hayal gücünü geliştirelim derken hayatlarını yok ederler. Doğru adresi nasıl bulacaklar, nasıl okuyacaklar, nasıl anlayacaklar? Bu konuda öğretmenlik yapmadık, sadece durum tespiti yaptık. Ben kendi adıma mutluyum, onlar için böyle bir eser ortaya çıktığından ötürü. Hı hı. Ama normalde birkaç deneme kitabımız daha peş peşe çıkacak. Bu sadece sözle alakalı olduğu için, kelimelerle alakalı olduğu için, kelimelere nasıl anlam yükleyeceğimizle alakalı olduğu için bunu iki kapak arasına getirdik. Genç insanların, o geleceği kuracak olan insanların yararlanması için onların istifadesine sunduk.
Çok güzel, sağ olunuz. Sayın Akbaba, Ay Vakti dergisi aylık bir dergi değil mi?
İki ayda bir yayınlanıyor.
İki ayda bir yayınlanıyor. Peki, merak edenler nasıl erişebilirler? İnternet üzerinden okuma ve satın alma imkanları var mı?
İnternet üzerinden okuma imkanları var. Satın alma imkanları var. Tabii ki kültüre, sanata, edebiyata, yeni olana, turfanda olana ilgi duyan insanlar sanal alemde, internette baktıkları zaman derginin hem sitesi var, hı hı, hem de matbu olarak da ulaşabilirler. Şöyle söyleyeyim, geçen ay rahmetli Üstad Sezai Karakoç'la alakalı bir özel sayı yayınladık. 60'a yakın akademisyen, yazar, siyasetçi, sanat adamı ve dergi muhitindeki arkadaşlarımızın katkılarıyla çıkardık. Mutlu olduk şunun için.
Evet.
Sezai Karakoç özel sayısı, baskısı tükendi ve ikinci baskısını yaptık. Hmm. Yani herkesin pahalılıktan, matbaadan, kitaptan şikayet ettiği bir dönemde bir dergi bir özel sayı çıkarıyor ve ikinci baskıyı yapıyor. Ne yapalım? Bizim kendi mahfilimiz, kendi çevremiz, kendi muhitimiz, derginin havzasında olanlar belki bundan haberdar olabiliyorlar. Evet. Ondan ötesi bizim işimiz değil. Bizim görevimiz atölye dergisi. Üreteceğiz. En güzelini yapacağız. En değerli olanını ortaya koyacağız. Çünkü sanat, edebiyat, kültür diyorsunuz. Biz üretmeye devam edeceğiz.
Evet.
Bir gün o yerini bulacaktır diye İnşallah. Düşünüyorum.
İstifade edeni bol özel olsun.
Sayı, tabii ki. Özel sayıdan sonra bugünlerde kısmet olursa arkadaşlarımızın, gençlerin talebidir. 200. sayıyı da biraz kapsamlı yapalım dediler. Yine 60'a yakın yazarın, sanatçı arkadaşımızın katılımıyla bir 200. sayı yayınlanacak. O da inşallah bir haftaya kadar hem kitapçılarda hem dağıtımda hem de internetteki yerini alacak
Çok
diye.
Çok güzel. Sayın Akbaba,
temennini ve dua ediyoruz.
Sayın Akbaba, bu faydalı çalışmalarınız için sizi gönülden kutluyoruz. Çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bizlere Söz Hali kitabınızdan ve Ay Vakti dergisinden bilgiler aktardınız. Süremizin de sonuna geldik. Daha çok şey konuşmak isterdik ama zaman da su gibi akıp geçti. Bizler de şu zamanlarda rahmetli Neşet Ertaş'ın vefatının 10. yıl dönümündeyiz.
Evet.
O ne güzel söylüyor değil mi? Tatlı dile güler yüze doyulur mu, doyulur
mu?
İşte tatlı dille güler yüzde olmak için böyle yayınları, böyle nitelikli eserleri okumak lazım. Siz de buna çok katkılar sunuyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağolunuz. Hoşçakalın.
Hayırlı günler diliyorum. Sağolun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Söz Uçar köşemizde şair ve yazar Şeref Akbaba bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Söz Hali kitabını ve Ay Vakti dergisini konuştuk. Ve bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan, mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde yarın inşallah bizler yine mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyor olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.